O zaman komünite haberleriyle başlayalım. Neler oluyor beyler? Mesela cumartesi günü Angular 2 için bootcamp yaptık.
Tekrardan da oluyor sanırım.
Tekrardan oluyor. Ondan sonra belki bir ihtimal 26 Ocak'ta meetup yapabiliriz. Eğer buraları dinleyen birileri varsa yorum olarak yazsınlar. Hani katılıma göre böyle bir etkinlik düzenleyebiliriz. Bedava pizzalı. Pizzalı muhabbet.
Pizzaya
Abi çok bence iyi bir motivasyon yani.
tutuldun. Abi canım bence de en önemli özelliklerinden biri.
Yani bir dönem sırf bedava pizza var diye.
O kadar Microsoft konferansına katıldık bedava pizza var
Tabii
diye
canım.
zamanında.
.NET'i öyle tuttu.
Pizzalarla değil mi?
Başka ne var abi? Kimler konuşacak önümüzdeki hafta falan? Bunu da söyleyelim.
Ha, bu hafta Ebru Meriç Akgül geliyor. Yarın onunla bir kaydımız var. Ondan sonraki hafta Mert katılıyor Google'dan. Adaşım. Onunla da machine learning, işte bu botlar vesaire üzerine konuşacağız. Ta Amerika'dan katılacak.
Çok ilginç olacak.
Değil mi?
Aynen, bu arada Google Assistant projesindeki şey program manager kendisi. Bayağı bot konularında şey uzman.
Süper. Yani benim hakikaten çok böyle girmeye niyetlenip de bir türlü fırsat bulamadığım bir konu. Yani bayağı öğretici olacak benim açımdan. Çok heyecanla bekliyoruz onu. Ondan sonra yılbaşı zaten. Yeni yıla da işte dediğim gibi eğer aksini çıkmazsa 26 Ocak'ta meetup düzenleyeceğiz. Sanırım Uğur dışındaki herkes İstanbul'da olacak o sırada.
Evet, ben İsveç'te oldum abi.
Uğur'u Skype'tan alırız ya aramıza. Tablet getiririm ben.
İnternetten bağlı bir hafta sonu falan olursa.
Şey yapıyorlar ya böyle tableti bir robota takıyorlar. Öyle alırız seni olmaz mı?
Çok mutlu olurum.
Gerçekten
Kesin bunu organize ederim ya.
Evet abi dur bunun altyapısını konuşalım.
Code review, pair programming, kodun kalitesini nasıl arttırırız? Pair programming yaparım, code review yaparım. Belki biraz da güvenlik falan
Belki
ucundan.
şeyde konuşuruz, firma kültürü.
Ya o zaten hani bonusu geliyor. Code review ve pair programming zaten firma kültürünün bir parçası değil mi?
Öyle. Mesela hakikaten mesela ben yani başvurduğum bir işte kesinlikle şeye soruyorum o mülakatı yapan kişiye. Firmanın işte mühendislik kültürü nasıl? Ya bence çok önemli bir şey bu.
İşe girerken de soru sormak bir hayli önemli aslında yani.
Değil mi? Evet ya. Sanki Türkiye'de böyle özellikle şeylerde iş görüşmelerinde falan hiç kimse sana soru şansı vermiyor ya da ne bileyim böyle doğru düzgün yani böyle sanki seni şey yapıyormuş, ases ediyormuş gibi davranıyor ama aslında bir taraftan da sen de firmayı ases ediyorsun.
Aynen abi, ben onu özellikle iş görüşmelerine girdi masanın sağlam tarafında durduğum zamanlarda özellikle söylüyorum. Yani biz seni nasıl tercih edeceksek sen de bizi tercih edeceksin. Sorun varsa sor. Belki bak anlattıklarımız kafana yatmıyordur. Belki bunu istemiyorsundur. Bunları konuşalım. Bu da senin doğal yasal hakkın diye özellikle vurguluyorum.
Abi ben öyle demiyorum ama soracağı sorular var mı diye soruyorum ve sormasını bekliyorum. Sormuyorsa bence bu eksi bir puan.
Kesinlikle abi, kesinlikle.
Abi bizim geçen şirkette bir şey konu tartışıldı. Şeylerde iş görüşmelerinde adayların hani mesela atıyorum bizim firmayı ne kadar araştırdıkları, ne iş yaptıkları işte detaylamasına araştırdıysa hani adayın böyle bir puanı birazcık daha arttırılıyor ama hani ben sormadığı zaman da yani daha doğrusu böyle bizim firma hakkında bilgi alıp gelmediyse de çok da üzülmüyorum eğer mülakat iyi geçtiyse teknik olarak. Yani sizce developerlar için gerekli mi bu?
Abi ben cevap vereyim. Yine aynı firmada çalışıyoruz ama ben aslında insanlardan bunu bekliyorum abi. Yani sonuçta bir firmayla görüşmeye gelmişsin. Bu firma bizim öznedimizde Armut.com. Bir siteye girip bakmış olman lazım. Bir gelen request response nedir? Hangi teknolojiler kullanılmış? Client side teknolojileri nedir? Bunlara bakmak lazım bence. Bakmıyorsa hatta ortada yine bir sorun var.
Abi şey yani İş modelini falan bir merak etmesi gerekiyor işe giren adamın ya. Nasıl para kazanıyorsunuz? Ne iş yapıyorsunuz? Yani tamam kod yazacağız da dünyada her sektöre kod yazabilirsin yani.
Evet abi kesinlikle ben de öyle düşünüyorum. Yani özellikle birisiyle görüşüyorsam o kişinin hani en azından şeylere önem vermesini bekliyorum. İşte firmada süreçler nasıl işliyor, işte nasıl bir hiyerarşi var, işte daha sonra ben nereye gideceğim. Hani bunlar ama mesela firmadaki hiyerarşiyi sorarken sadece kendinle ilgili değil ki. Yani ben kimle çalışacağım, çalışacağım ekip nasıl çalışıyor, hangi yöntemleri kullanıyorsunuz?
Ha bak onlar ayrı, onlar sorduğu zaman hoşuna gidiyor ve hakikaten odaya karşı daha pozitif duygular besliyorsun ama hani atıyorum bizim üzerimizde Armut.com'u araştırmadan geldiyse adam ve ama teknik olarak da çok iyiyse ve çok development hakkında, yazılım süreçleri hakkında güzel sorular sorduysa ben Armut hakkında araştırmamasını çok da umursamıyorum yani ama benim görüşüm tabii.
Ya tabii anlıyorum ben ama şeyi merak ettim ben. Madem hemen hemen herkes iş görüşmesine giriyor masanın diğer tarafında olarak, yani diğer dediğim işe alan tarafta. Hiç kimse abi geldi mi mesela işte ne kadar test yazıyorsunuz ya da pair programming yapıyor musun? Kod review'larınız nasıl süreçlerden geçiyor diye soran oldu mu? Veya siz sordunuz mu hiç?
Yani ben her seferinde sordum. Özellikle yurt dışındaki iş görüşmeleri sırasında. Hiçbir zaman hani hatta dediğim gibi yani nasıl bir tech kültürü var? Nasıl çalışıyorsunuz? İşte sabah toplantıları nasıl yapılıyor? İşte mühendisler nasıl çalışıyorlar? Kaçta işe geliyorlar? Kaçta çıkıyorlar?
Tabii abi önemli şeyler bunlar.
Evet.
Bunlar ya. Hoşumuza giden şeyler tabii cevaplar hani pair programming yapıyor musunuz? Kod review yapıyor musunuz? İşte şu paternleri uyguluyor musunuz? Nasıl bir mimariniz var falan. Hani adamın ilgisini gösteriyor bence ki çok önemli iş görüşmelerinde bir adayın bunları sorması.
Konuyu biraz başka tarafa çekeyim mi?
Çek abi.
Yani mesela bir iş görüşmesine gitmeden önce ne yapıyorsunuz abi? Nasıl bir hazırlık yapıyorsunuz? Diyelim ki yani işte bu bir takım liderliği olabilir ya da bir mühendislik pozisyonu olabilir. Yani nasıl bir hazırlık yaparak gidiyorsunuz o iş görüşmesine?
Object oriented nedir? Encapsulation polymorphism.
Ne yapıyorsun? Açıp kitap mı okuyorsun?
Bakıyorum böyle tanımlara tekrar bakıyorum.
Gerçekten.
Ya unutmuş muyumdur falan diye. Aslında şu anda iş görüşmelerine girdikten sonra elimde bayağı bir soru bankası oluştu bununla alakalı. Hatta iş görüşmesine gidecek olan arkadaşlarla onun üzerinden falan geçiyoruz. Yani bir şekilde işe yarıyor.
Tasking'e ver o zaman.
Yazıcı olduğuna gönderelim onları.
Notları fotokopide bulabilirsiniz.
Ya da Akmar.
Abi şey, konuştuk mu hatırlamıyorum ama Google'ın bir sorusu vardı galiba. Klon olmadığınızı nasıl kanıtlarsınız falan diye.
Çok iyiymiş.
Klon olup olmadığını nasıl kanıtlarsın diye soruyor. Eskiden odaya kaç golf topu sığıyor diye soruyorlardı. O bayağı meşhurdu. Şimdi bu.
Ben şey gördüm. Mesela yani yurt dışında görüşme yapmadan önce epey bir hazırlandım ben. Yani işte şeyler falan var bu arada. Hani az önce şakayla karışık konuştuk ama mesela Facebook'taki ya da işte böyle bütün büyük firmalardaki çıkmış sorular gibi böyle bir kitap var. Nasıl bir iş görüşmesine hazırlanırsın kitabı var. Linkini bulursam gönderirim. İşte şeyler var böyle birçok garip algoritmalar ve onlara nasıl yaklaşman gerektiği falan gibi böyle çıkmış sorular da var. Bir de bir taraftan da nasıl bir yaklaşımda konuşmalısın karşı tarafla, yani neleri sorman lazım onları anlatıyor. YouTube'da şey var, Google'ın işte görüşmelerini yapan iki tane mühendisin bir röportaj gibi bir şey var. Orada mesela tüm yaklaşımlarını anlatıyorlar, nelere dikkat ettiklerini. Bence gayet iyi yani.
Güzelmiş. Abi aslında iş görüşmesi koparıp gizli kamerayla çekeceksin ya.
İşte şey var, Glassdoor.com var, biliyor musunuz onu?
Yani adını hatırlıyorum, yıllardır girmedim ama.
Türkiye versiyonu da işgulik.com.
Evet ama... Ha, okay. Aynısı değil galiba ya. Yani daha doğrusu aynı kalitede değil.
Değil değil, kesinlikle değil. İnsanlar veri girmeye çekiniyor çünkü Türkiye'de böylesilere, niye bilmiyorum ama.
Halbuki anonim yani.
Hmm. Ama şey olayı var insanlarda ya, hani belli keywordleri öğrenip mülakata gelme şeyi var ve aslında böyle birazcık detaylandırmazsan, hani nasıl oluyor öyle diye sormazsan adam seni orada yiyebiliyor yani, etkilenebiliyorsun. Allah'ım ben bunu biliyormuş diye. O yüzden birazcık da mülakatlarda kavramlardan çok şeyi de sormak lazım. Uygulama sormak da lazım gibi geliyor bana.
Abi bunun önüne geçmenin de yöntemlerinden bir tanesi bir şekilde adama kodu yazdırabilmek. Yani adamın yazdığı bir kod örneğini görürsen adama seni kandırma ihtimali çok daha zorlaşıyor.
Evet abi katılıyorum. Yani bir sürü web sitesi var. Bu böyle sorular gönderiyorsun. Belli bir zaman veriyor. İşte bir saat, bir buçuk saat neyse. Sonra oradaki şeyi yazıyorsun. O da belli testleri çalıştırıyor onun üzerinde. Ve sana işte bir şey söylüyor. HackerRank galiba. Emin değilim.
Biz kullanıyoruz aynen. Ön eleme olarak kullanıyoruz HackerRank'i.
Yani abi bence çok önemli yani. Her firmanın kesinlikle bence görüşmeden önce ya da belki ilk görüşmeden sonra da olabilir. Adama bir challenge göndermesi.
Bu arada zor yani. HackerRank'teki sorular yani bir anda o lan neymiş lan diye girdim de hani oldum ben böyle en son ya. Üniversite zamanında şey yaptım böyle işte ters forlar bilmem neler filan.
Ters for mu?
Yani işte ters for tek bir kursuz oğlum.
Rolf.
Yani ters for derken işte eksiye giden böyle orada şekil çekmişsin istiyor konsol. Lan bu ne lan diyorsun hani. Ama hakikaten güzel sorular ve iyi puan alanlar da çıkıyor aslında yani. Onlarla görüşüyoruz. Ters for. Tekniğini bilmiyorsunuz. Üzüldü.
Deniz bunlar bilmez. Boş ver ya. Dalga geçiyorlar seninle.
Ha şey olabilir belki hani ben bilgisayar mühendisi falan okumadığım için. Belki o öğrenci terminolojisidir bu. Hoca sınavda ters for soruyormuş diye. Peki mesela böyle bu tarz görüşmelerde yani bilmiyorum siz katıldığınız görüşmelerde hiç öyle bir soru çözdünüz mü peki Türkiye'de?
Evet,
ya
abi.
Da yurt dışı olur.
Yani firma ismi bilmem ne ifşa edeyim mi yoksa çözdüm yeterli bir cevap mı yani?
Valla sen bilirsin.
Abi şey uygulaması vardı güzel ya bir görüşüm firmalardan birinden. Mars Rover diye bir tane uygulama veriyorlar sana. İki tane işte senaryo şu XY koordinatı var. İki tane Mars'a araç iniyor işte. Onlara belli komutlar gönderiyorsun. Çıktısının bu olması gerektiğini sana söylüyorlar. Sen de kodu yazıyorsun ona işte. İki kare sola git, kuzeye git, güneye git, sola dön, ilerle gibi komutlar var. Çok aslında zevkli bir uygulamaydı.
Algoritma aslında çözüyorsun.
Aynen öyle.
Süpermiş.
En kısa yoldan falan mı götürmeye çalışıyorsun?
Yok adamlar o kısmına getirmemişler. Sadece şey diyor. Peki ben sana böyle bir input versem output'u nasıl bir şey olur? Bunu veren programı yaz diyor sana. Sen de gönderiyorsun adamları. O zaman konuya girelim mi? Hafiften. Biz hevesliyiz çünkü sonunda Code Review ve Pull Request olayını şirketimizde uygulamaya başladık. Geçen bizim podcastlerden sonra. Şu an Atlassian şeyinde ilerliyoruz. İşte Bamboo kullanıyoruz. Bamboo'yu kullanmamızın sebebi geçen size sormuştum yani bu branch permissioning var mı diye. Adamlarda o varmış. İsteyen istediği bir branch'a push atamıyor. Onları filan engelliyorsun. Diyebiliyorsun ki işte bu pull request'te iki kişi mutlaka review etsin. Anca öyle merge olur filan. Gibi özellikleri var. Güzel.
Onları kullanmıyorum. Bitbucket.
Bitbucket. Ben ne dedim ya?
Bamboo dedim.
Bamboo.
Ha, Bamboo'da control segregation tool olarak da Bamboo kullanıyoruz. Şey olarak.
Bitbucket'ın mı öyle özelliği varmış?
Aynen. Ve free lan. Yani kullanıcısı. Onlar da şey.
Kendi içinde bir flow var herhalde değil mi?
Evet.
Aynen abi.
Abi bilmiyorum ya. Yani mesela bizde mesela şey kullananlar var. Gerit kullananlar var. Gerit'te de öyle flow'lar tanımlayabiliyorsun. Ama mesela şeyde ben ne bileyim biz GitHub kullanıyoruz ve hiçbir problem de görmedik yani. Hani biraz da ne bileyim o tarz şeyler biraz bana fazla geliyor yani. Overkill geliyor.
Şöyle abi şimdi sizin firmada bir yazılım kültürü falan hani oluşmuş ve yani insanlar hani buna dikkat ediyor. Kimse gidip herhalde development branch'a tak diye push etmiyor. Ama hani biz şimdi yavaş yavaş büyüyoruz ve bir ekip oluşturuyoruz ya hani onun önceden şeyini alalım dedik. Aslında birazcık o motivasyonla yaptık.
Anladım.
Yanlış branşı push edenden para alsanız abi.
Ne kadar?
1 lira çalışır ya. Günde kaç kere push ediyorsunuz?
1 lira da kimseye
1 lira abi engelmez. Olmaz ya. 1 lira parasını veririm ben push ederim ya.
Herkes push ederim. Ya bu.
1 lira ne abi?
Niye ilerlemiyor?
Abi 1 lira ne ama? Yani sen de biraz caydırıcı cezalar ver.
1 sterlin.
Şey yani
4 lira.
Maaşının %1'i.
Yufka yürekliyim abi. Yapabilirim bir şey.
Siren'i biliyor musunuz ya ThoughtWorks'un?
Yok
ThoughtWorks'un
hayır.
ThoughtWorks'un galiba Siren. İşte Continuous Integration Pipeline'ına koyuyor. Sen push'unu yaptığında eğer işte fail olursa ve herhangi bir şey de hata yaparsan böyle bir siren çalmaya başlıyor ofiste. Direkt blame mode şeklinde.
Siren çok çirkin.
Bir ara bizim şirkette de vardı öyle bir şey. Hatırlar mısın onu?
Evet evet.
Raspberry böyle yapmıştık. Jira'ya bağlamıştık hatta.
Evet abi. Yani şey yapıyordu. Ne yapıyordu? Biz bir Jira maddesi açtığımızda böyle karanlık kötü bir ses geliyordu. yeni bir bug, yeni bir issue girdi diye. O çözüldüğü zaman böyle etraf böyle şey oluyordu, bir yanıyordu falan, yeşeriyordu değil mi? Öyle bir şeydi.
Öyle bir şey.
Bizde şey var abi, ve Bluetooth. Ya bizim dashboard, bizim kendi yazdığımız bir şey uygulaması. Jenkins'ten bilgileri topluyor böyle. İşte bir şey patlarsa işte orada kırmızı gösteriyor. Ya da işte build ederken sarı gösteriyor falan. O bir web uygulaması. Ve Bluetooth'la şey yaptık. Bu şeyler satılıyor. Bluetooth lambalar satılıyor. Ona bağladık onu. Böyle onun etrafında ışıklar yanıyor. Yani mesela build olurken sarı ışık yanıyor. 3-4 tane lamba. İşte her şey yeşil olunca yeşile dönüyor. İşte kırmızı olursa kırmızı yanıp sönmeye başlıyor.
Mert, izninle çaldım.
Neyi?
İzninle çaldım bu fikri diyorum.
Tamam, kodları şeyde var ve Bluetooth'un. GitHub'da benim bir repository
var. Hatırladım. Şimdi hatırladım bak projeyi.
Evet, o zaman yapmıştım.
Çok süper fikirmiş ya.
Eskiden şey bağlamışlar, trafik ışığı bağlamışlar. şey ya, pipeline'de bir şey kırmızıysa eğer, kırmızı yanıyor trafik ışığı. Sen şey yapamıyorsun, merge edemiyorsun. Yani mesela şey yaptın, code review'ni yaptın ama kırmızı board, o yüzden merge edemiyorsun o değişikliği. O da güzel.
Güzelmiş.
Deploy olana kadar bekliyor musun?
Yok, yani birisi onu çözmek için merge edebiliyorsa ediyor. Yoksa o kırmızı olarak kalıyor. Yani hiç kimse yeni bir feature katamıyor oraya. Çünkü yok. Kırmızı yani. Pipeline kırılmış, bozulmuş.
Tamam. Build fail olmuş yani.
Evet. Ya build fail olmuş ya deployment fail olmuş. Bir yerde bir hata var ama o hatayı çözmek için birisi ancak commit yapabiliyor. Onun dışında kimse hiçbir şey gönderemiyor. Öyle yani, güzel güzel eğlenceli şeyler abi. Biraz çalışma hayatında eğlenceye çevirmek lazım.
Yapmak lazım böyle şeyler ya. Yoksa çok sıkıcı.
Evet ya, gerçekten öyle.
Abi iki soru sormak istiyorum ben. Şu an taze taze bizim yaşadığımız problemlerden biri. Madem burada bu kadar adam toplandık, çözelim.
Bizi çalıştırıyor.
Abi bir kere bu feature branching konusunda bir kere repository'nin branch çöplüğüne dönmesini nasıl engelliyorsunuz? Hani böyle bu branch'in ne zaman tamamlanıyor? Yani ana branch'ı merge ettikten sonra anında feature branch'i uçuruyor musunuz? Birinci sorum bu. İkincisi, code review konusunda ben Mert'lerin sistemini önerdim. Hani code review masada yapılsın, gitsin yanına hep beraber. Hep beraber değil de iki kişi direkt kodunu anlatarak, onun daha verimli olduğunu düşünüyorum ama rahatsız edici olacağını düşünenler de var.
Abi.
Adını vermek istemiyorum.
Abi benim düşüncem şey, mesela birinci soruya cevap olarak, yani feature branch yapıyorsun ama sonuçta mesela eğer kendi lokal, yani şöyle kendi branch'inde mesela GitHub onu çok güzel çözüyor. GitHub'da herkes kendi branch'ini yaratıyor. Daha doğrusu fork'unu alıyor. Değişikliklerini yapıyor. Push ediyor. Kendi fork'unda kalıyor branch'i. İşi bittiği zaman da merge edildikten sonra da onu siliyor. Bizde öyle çalışıyor. Herkes kendi branch'inin sahibi oluyor.
Main repository'de herhangi bir branch açılmıyor o zaman.
Yok, açılmıyor. Hayır.
Değişik bir yaklaşımmış.
Biz her branch'ı pushluyoruz valla.
Yani ondan sonra silersiniz abi. Sonuçta önemli olan master branch'ı. Ya i̇şte o yüzden GitHub şey çok iyi.
Bizde şimdi 3 aşamalı sistem var. Development, stage ve live şeklinde. Hani her şeyi development'a alıp test ediyoruz falan ama belli feature'ları çıkmak isteyebiliriz hemen hani master'a falan. Öyle durumlarda bu hani eski branch'leri silmeyelim. Bunları direkt hani master'a merge edebiliriz. Sadece bu iki feature test edildi çıkalım diye mesela. Böyle bir sistem kullanıyor musunuz siz?
Biz kullanıyoruz abi. Bizde fork'umuz yok bizim. Ama asla development ve master'a push etmiyoruz. Feature branch'ları push ediyoruz. Ondan sonra da merge ediyoruz o branch'ları. O branch development'a veya master'a merge olduğu zaman, hatta master'a da merge olmuyor. Master'a sadece development merge oluyor bizde. O feature branch development'a merge olduğu anda artık hani bütün testler geçiyor. Artık release candidate gibi bir şey oluyor. Ondan sonra da branch'ı siliyoruz abi. Ya da ben silmeye zorluyorum çocukları yani. Silin diye. Uyuz oluyorum çünkü.
Ama çok kolay çöplüğe dönüyor ya orası gerçekten.
Evet abi, çok var. Gidin kendi bilgisayarınızda tutun. Push ettiklerinizi gidin GitHub'tan silin diyorum yani.
Bunu böyle söylüyor musun, gidip silin lan?
Evet abi, şeyde yani Agile Board'da bir tane iğneli şeyim var. Story'm var yani. Herkesin gözüne girsin diye. Şey. Branşlarım.
Şeylerin, Mert'lerin mantık o zaman daha mantıklı gibi ya. En azından Brank köprüne dönmemiş oluyor main repository. Evet,
o güzelmiş ama bizde de forku çok bir şey yani.
Abi Bitbucket'ta repository para yani şimdi. Bir de öyle bir durum var.
İşte o yüzden GitHub'a geçin Deniz.
Ama aynen. Şeyi çok sevdik ya. Branch permission olayını çok sevdik ya. Hakikaten şu an.
Ya şeyde de yapabiliyorsun. Evet. Branch permission yok mu GitHub'da?
Yok abi maalesef.
Yok, araştırdık yok galiba.
Ha, sadece abi, orada ekstra bir şey daha var. Sırf branch permission değil. Diyelim iki kişiye ya da üç kişiye code review için yolluyorsun. Onların da onaylanması lazım. Onu da workflow'una alabiliyorsun. İki kişinin onaylanması lazım. Yoksa bu pull request development branch'ine merge edilemez diyebiliyorsun.
Evet abi kendin o polisler böyle... güzel.
Ama biraz şey değil mi abi yani ekstra bir de şey çıkartıyorsunuz. Yani ne bileyim iki kişinin onayı neden gereksin ki bu kadar detaylı bakılacak yani hani ne bileyim sonuçta bir kişi baksa yeter. Ekip hani biraz orada inisiyatif almasını engelliyor gibi değil misiniz?
Ya onu tartışıyoruz aslında şu anda. Yani bir kişi mi olsun, iki kişi mi olsun yani daha tam karar vermiş değiliz ama yani en azından bir kişinin onaylaması lazım bence de.
Biraz Bitbucket'la ilgili bir şey soracağım da. Bu workflow kendini çizebiliyor musun? Yani şu adımlardan geçecek vesaire diye.
Yok abi Jira gibi değil bu konuda. Sadece sana predefined şeyler veriyor. İşte branch onaylarken iki tane approval istiyor musun falan gibi. Yani onu 1-2'yi değiştirebiliyorsun maksimum.
Hatta şey oluyor. Diyelim ki pull request geldi. İki kişi onayladı. Sonra o adam bir commit daha yaptı. Onu pushladı. O pull request direkt resetleniyor. Tekrar o kişinin onaylanması gerekiyor gibi polislere zorlayabiliyorsun. Hı-hı. Çirkin aa, yani.
Evet ya biraz fazla. Yani ne bileyim abi ben orada şeye güven, yani şeye inanıyorum ben. Mesela yani yazılımcı hata yapmalı abi. Yani yazılım ekibinin hata yapması lazım. Ve bu hata yapmalarına da yardımcı olman gerekiyor senin. Yani onu nasıl yapıyorsun işte? Bir build pipeline'i koyuyorsun. Çok fazla test yazıyorsun. Adamlar hata yapıyorlar. Daha canlıya çıkmadan patlatıyor birçok şeyi. Yani öbür türlü böyle onay mekanizmaları vesaireler geldiği zaman o bir sıkıntı yani bence. Yani öldürüyor bence. Çevikliği de öldürüyor.
Abi bir de şöyle bir özellik gördük. Şimdi Bamboo'yu da kullanıyoruz Continuous Integration için. Adamlar orada hani bir task yaratıyorsun bu ilk task'ı. Şey özelliği de koymuşlar. Bu task'ı sadece branch değiştirerek aynı branch'lere de uygula gibi bir şey koymuşlar. Hatta şey de koymuşlar. Ben hani repository'de yeni bir branch algılarsam aynı pipeline'ı ona da uygulayayım gibi. Sizce bu gerekli olur mu mesela? Her feature branch için aynı pipeline uygulasın falan gibi otomatize etmiş adamlar bunu.
Ya bizde şey çalışıyor abi. Mesela pull request'i yarattığın zaman arada GitHub aslında bir tane branch oluşturuyor ya. O branch'i pull request'ine gitmeden adamın yani sen mesela birisinden code review istemeden oradaki GitHub hook'una biz registre olduk. Onda da unit testleri ve linting'i koşturuyoruz. Yani böylece belli standartlara uygun bir kod mu değil mi ona bakıyoruz. Eğer zaten orada çarpı görüyorsa adam o kod review'ni yapacak kişi şey diyor. Yani diyor ben bunu bakamam diyor. Yani bunları önce düzelt ondan sonra tekrar gel diyor.
O zaman ikinci soruma da cevap alayım bugün huzurlu bir şekilde. Yarın işe gideyim.
Ben şu ana kadar kendi adıma söylüyorum. Yan yana bir şey yapmaktan çok rahatsız olmadım. Çok irite edici bir insanla çalışmadım yani.
Evet abi ya yani zaten yan yana yapmıyorsan bu işi bence sıkıntı var ya. Ekipte başka çözmen gereken bir güven problemi var.
Yan yana duramıyorsan çalışma arkadaşınla zaten sıkıntı var yani.
Evet, katılıyorum. Abi,
bence de kod review yerinde yapılsın, yapılabiliyorsa. Yani zorlamayalım da insanları. Abi yapılıyorsa yok. Yerinde yapılsın.
Yani bence zorlayın. Yani insanların konuşması lazım. Sonuçta bir de şöyle bir şey var. Şimdi benim önüme bir tane kod geldi, tamam mı? Baktım o fonksiyona. O fonksiyonun ne yaptığını anlamadan ben onu nasıl review edebilirim ki? Yani anlatman lazım. Şey gibi düşün. Hani bu yemek programlarında şef mesela yemeğini yapıyor, adamın önüne getiriyor ya, anlatıyor yemeğini. Yani şef ondan yemeği anlatmasını istiyor. İşte diyor ki bunda...
Geçen öyle demiyordunuz. Nasıl? Geçen kod kendini anlatmalı diyordunuz.
Hayır öyle değil. Ne mantıkla yaptığını söylemen lazım. Yani sen sonuçta ürünün bir parçasını yapıyorsun değil mi? Yani bu niçin yaptın bunu? Neden yazdın bu kodu? Yani bir tanıtman lazım bence.
Abi o tanıtma kısmını ama commit mesajında yapmıyor musun zaten? Şunu şunu yaptım, bunu yaptım.
Commit mesajında şey diyorsun. İşte ben X'ye 123 numaralı ticket için bilmem ne ekledim diyorsun mesela.
Mert okey ama yani şu andaki varsayımın ekibin hep aynı yerde olduğu üzerine kurulu. Halbuki ekipler gayet şehirli arası, ülke arası bile olabiliyor. O durumda ne öneriyorsun?
Bizde de var abi o durum. Mesela İrlanda'da çalışan bir arkadaş var. Ukrayna'da çalışan bir ekip var. Biz mesela öyle bir durum olduğu zaman hemen Skype'tan arıyoruz, ekran paylaşıyoruz. Ben kendi ekranımı paylaşıyorum adama. Ya bizde şöyle oluyor mesela, ben Skype'tan arıyorum onu. Açıyorum, kendi ekranımı paylaşıyorum. Adamın GitHub'taki şeyini açıyorum, sayfasını açıyorum. Yani komiti açıyorum. Ben üzerinden geçiyorum, adamın anlatmasını istiyorum. Adam bana işte biraz aşağı in diyor. İşte şuraya, şu satıra bak diyor. Bak ben bu satırda şunu amaçladım diyor. Şurada şöyle bir sıkıntı yaşadım diyor. Buna böyle bir çözüm buldum ama emin değilim diyor.
Hemen ama, yazıyor musun peki yorumunu?
Tabii canım, hemen yazıyorsun.
Ben de Türkiye'deyken böyle yapıyorum abi bu arada. Aynı bu şekilde çalışıyor yani. Ve çok net çalışıyor. Ama yan yana olmaktan da çok bir farkı yok.
Tabii canım.
Mantıklı geldi.
Ben ikna oldum.
Ben de oldum.
Bence böyle yapalım. Yarın gidiyoruz hadi.
Abi zaten işte mümkün olduğunca tool'ları azaltman gerekiyor aslında ya. Yani mesela siz şimdi böyle prosedürler falan ekliyorsunuz ama hani şey için, yani benim kendi açımdan bence o bir sıkıntı, prosedür eklememen lazım o kadar çok falan.
Mümkünse kimsinde yapın abi.
Ya şöyle bir bakalım zaten. Bunlar şey gibi değil, hani böyle vahiy gibi değil de bakalım, bir iki ay deneyelim. Olmadı zaten değiştiririz yani gibi ha, geliyor bana da.
Tabii canım, illa ki. Şüphesiz.
Ama ben cidden faydalı olacağını düşünüyorum ya. Çünkü aynı durumda değiliz şirketler olarak.
Abi de çok junior alıyoruz. Yani şey olabilir yani, development'a falan pushlar gidebiliriz. Orada delirebiliriz. Onları geri al sonra. Çirkin çirkin işler yapmayalım ya.
Peki bence abi, kalsın şimdi. Bir şey sorabilir miyim ben? Biraz şeyden çıkacağım, konudan çıkacağım ama mesela diyelim ki bir ekibin içine geldiniz. Ekibin hani belli bir olgunlukta değil. O ekibi mesela böyle ideal bir ekip haline nasıl getirirsiniz? Yani nasıl zaman harcarsınız o ekibe? Teknik açıdan bakın ama yani. Gerçi biraz orada yönetimsel şeyler de işin içine giriyor ama ister istemez. Yani mesela bir ekibin olgunluğunu nasıl arttırırsınız teknik anlamda? Zor mu sordun?
Şöyle şeyler olabilir ya. En azından bir tane örnek veririm. Ben başlayayım, devamında diğer arkadaşlar getirsin madem öyle. İşte eski şirkette yapıyorduk, herkes hatırlar, Tech Talk adı altında teknoloji konuşması. O tür şeyleri böyle işte insanlara bir şekilde işte özendirerek yapılması sağlanabilir belki. İşte her hafta birisi bir konu anlatır vesaire. Yani oradan en azından bir şekilde kültürle ilgili de konuşulabilir. Yani şirket kültürü nasıl olması gerektiği ya da işte diğer firmalarda ne tür şeyler yapılıyor vesaire gibi. Oradan bir şekilde belki hani vizyon farklı bir yöne çekilebilir.
Bir de Coding Dojo yapıyorduk. Ekibi bir anda topluyorsun. Herkes böyle bilgisayarın başındayken. Ortaya bir problem atıyorsun. Bir süre veriyorsun. İşte en sonunda da herkes birbirini çıkıyor, kendi çözümünü anlatıyor. Ekip bu şekilde böyle hem aynı frekansta kalmış oluyor, hem çözümü üretmiş oluyor. O da bir geliştiriyor yine kişiyi teknik olarak.
Benim bir sorum var bu noktada o zaman. Bunlara nasıl vakit buluyorsunuz abi? Bizde sürekli feature request geliyor ve biz ölüyoruz. Yani kodumuzu düzeltecek zamanımız olmuyor mesela. Bugün bunu tartışıyorduk. Onur, nasıl zaman buluyordunuz buna mesela, merak ettim.
Yani o tech talklar akşam oluyordu abi. Yani o bence birinci adımıydı. O hoş değil yani akşam olması. Ama mesela ben burada gördüğümü söyleyeyim sana. Hani mesela hani ben de Türkiye'de çalıştım. Yani Ericsson'da çalışmış olsam da mesela Ericsson'da Türkiye'ydi. Hani çok farklı değildi bana kalırsa. Planlama çok önemli. Bir de böyle planlamayı yaparken en iyi güne göre planlama yapmaman gerek. Yani mesela biz burada onu çok yapıyoruz şimdi. Onu kendi aramızda oturduk, anlaştık. Diyelim ki bir story var. Story point verilecek. Yani onu sen tek başına yaparsan 3 story point o. Yani o şey demek, aşağı yukarı bir haftanın yarısında biter demek bizim için. Ama sen onu asla tek başına yapmayacaksın. Ekibindeki insanlarla yapacaksın ve en az bir kişiye anlatacaksın onu. Dediğin zaman o 5 ya da 8'e çıkıyor. İşte pair programming yapacaksın. Pair programming yaparken tartışacaksın bunları. İşte o şey değişecek falan filan diyorsun. O yüzden mesela 3 story point diyorsan bir şey, ona 8 demen gerekiyor.
Yani saf kod yazmak yerine yanında ritüelleriyle geliyor.
Tabii kesinlikle abi. Yani bir de mesela hiç bilmediğim bir şey de var orada. Diyelim ki mesela şöyle düşün. Ekibiz biz. Ben bir şeyin nasıl yapılacağını çok iyi biliyorum. Ona bana göre estimate edersen zaten hata ediyorsun. Ekipteki en yetkinliği az olan ya da işte o konudaki tecrübesi az olan kişiye göre aslında bunu planlarsan bu sefer bu tarz şeylere vakit ayırabilmeye başlıyorsun ister istemez. Bir de bunları da zamanın içine atıyorsun. Zaman planlamasını. Haftada bir gün mesela hack day yapıyorum diyorsun.
Dediklerinize katılıyorum. Gerçekten hem tech talk yapılması hem de code doge yapılması gerçekten yararlı şeyler ama bir noktada da ekibin hani hayatlarında bir şeylerin yanlış gittiğine dair birazcık da hani bir en azından kullanıyor olmaları lazım gibi geliyor bana bu tür değişikleri yapmak için. Hani gelip böyle şey gibi indiremiyorsun adamları, bak yanlış yapıyorsunuz yıllardır doğrusu gibi bir şey yap diyemiyorsun yani. Adamlar da farkında olmalı birazcık ve istekli olmalı.
İşte evet, bunun için de code fiction.
Reklamları alalım.
Abi benim de bu konudaki yaklaşımım şu aslında. Diyelim temel bir eksik var. Nedir? Code review yapılmıyor. Test yazılmıyor. Burada ekipte en azından bir kişiyi bulmak bence kritik ya. Çünkü senin dışında bir kişinin daha bunu kendine dert edindiğini görürsen onunla beraber bir şeyler başlatabilirsin. Ama tek başına ikna etmek biraz zor gibi ya. Eğer ekibin de bu konuda herhangi bir derdi yoksa. Bu sen kendi de... başına çalış, uğraşıyorsun yani. Başka bir şey olmuyor orada.
Yani bu sefer de diğer kendi dert edinen arkadaşla yakın arkadaş oluyorsun. Orada kalıyor.
Tamam işte, o da güzel. Biz nasıl tanıştık hepimiz?
Yani o barış aslında. Dökül.
Bir dakika siz böyle mi tanıştınız ya?
Gözde bir damla yaş böyle, kimse benimle konuyu yapmıyor diye.
Yani öyle bir şey varsa büyük yalan da yani, şimdi çalıştıkları zamanı biliyoruz. Tabii. Konuşma şey yapıyorduk.
Ooo, kirli çamaşırlar çıkıyor.
Hepimizin arkasından güzel konuşuyoruz.
Yani bir noktada yönetim kadrosunun ikna edilebilir olması çok önemli ama. Ve hani böyle çok talepkar oldukları zaman işler zorlaşıyor gerçekten. Aksi takdirde zaman büyük problem oluyor.
Abi işte zaten ya, en büyük problem bu ya birçok yerde. Yani aslında yöneticim mi benim o kadar da ikna etmek için uğraşmamam lazım. Yani beni sonuçta işe aldıysa, beni niye işe aldı? Benim orada güzel bir ürün çıkartabileceğime inanarak beni işe alıyor. Yani mühendis olarak beni işe alıyor. Ve ben mühendislik yapıyorum.
Zaten bu yani.
Yani bu yüzden benim de verdiğim önerilere uyması gerekiyor onun. Yani eğer ben code review yapılması gerekiyor diyorsam, bunu ekiple tabii ki tartışıp, arkadaşlar code review yapılması gerekiyor mu dediğiniz zaman, yani buna hayır kararının çıkması gerçekten çok efsane olur yani onun. Zaten o firmadan ertesi gün ayrılman lazım bence.
Abi ben genel soru çıkmaz zaten. Evet çıkar ama uygulanmaz.
Hah, MPC'si orada ne yapacaksın abi?
MPC'si olur. Tamam ya, yapalım sonra böyle.
Yaparız.
Çat 50 tane böyle.
Evet abi, pasif agresif direniş.
Ya da sen yap, evde yap, mesai dışında yap.
Hobi olarak gel.
Sen biraz abi, acil de, aciliyet bitsin ondan sonra yaparsın.
O aciliyet de hiçbir zaman bitmez.
Abi niye böyle kötü tablo çiziyorsunuz ya? Yani hiç mi iyi örneğini görmediniz?
Şu anda görüyorum ya.
Mert, İngiltere'ye gidene kadar sen görmüş müydün?
Ya bir noktaya kadar denedik biz. Bir noktaya kadar geldik.
O dönemlerde ben de vardım Mert.
Evet yani bayağı zorladık onları. Ama şey var tabii yani, her firmanın kendi mekaniği de var.
Peki abi, code review'de neye dikkat ediyorsunuz? Sadece yani kodun belli standartlara uyduğunu mu, fonksiyonel olarak çalıştığını mı, o business'la alakalı olmadığını mı? Yani mesela birden fazla takım birbirlerinin kodlarını şey yapıyorlarsa nelere bakabilirler?
Bizde tek takım var. Birden fazla takım yok yani, o kadar değil. Ama herkesi bir takım olarak düşünürsen... Herkesin ya bir şeyi oluyor abi, küçük takımlarda daha kolay işler aslında. Herkesin tarzı oluyor, biliyorsun da. Herkesin mesela nasıl yazdığını da biliyorsun. Daha gitten annotate etmeden mesela, bunu bizim işte Matthew yazmış diyebiliyorsun veya işte ne bileyim yani, anlıyorsun ve ona göre şey yapıyorsun. İlk başta ben genelde yaparken en temel şeylere bakıyorum. Çünkü bazen gerçekten hepimiz çok basit hatalar yapıyoruz. Yani İki eşittir koymak yerine bir eşittir koymak gibi.
Uğur, peki yeni gelen insanlara, diyelim ki ekibe yeni insanlar katılacak. Bunlara bir guideline vermek gerekiyor mu, yoksa işi olan sürecine mi bırakmak gerekiyor sence?
Bizde gerekiyor ya, biz yazdık ufak çaplı bir şey. Veriyoruz yani. Ondan sonra da birimiz bayağı yanında oturup emek veriyor o insana. Öyle bir hafta falan. Sürekli soru cevap. O şekilde.
Bence de bir guideline olması lazım. Hatta direkt Uğur'un dediği gibi bir body atayıp direkt senin muhatabın bu arkadaş deyip, evet, adam abi işte belirli bir süre onunla birlikte çalışması bence güzel bir yöntem.
Kesinlikle.
Bence de. Çünkü abi neyin nerede olduğu, neyin ne yaptığı, sistemin genel mimarinin nasıl çalıştığı falan aslında sadece kod okuyarak anlayamayacağın şeylerin cevabını alabilirsin.
Doküman lazım.
Doküman lazım. Doküman şart abi. Ama işte ne kadar yani. Çok çok zor işler abi bunlar. Zorlar kaynak.
Abi body sistemi bu arada Ericsson'daki bence en güzel uygulamaydı ya. Çünkü yani akla soru geliyor illaki. Bir şeyler danışmak istiyorsun. Yani bir kişiye erişebilir olduğunu bilmek çok rahatlatıyor insanı. Kaldı ki işe yeni başlıyorsun ve gayet bu insanı yoran bir süreç.
Tabii. Ya sosyal olarak da güzel bir şey bu arada. Sadece teknik olarak değil, şirketin içine adamın kaynaşması için de önemli yani.
Evet, kahveyi nereden alıyorsun? Nerede en güzel şeyler oluyor?
Ne gibi?
Hangi kıza yapmam lazım?
Evet, mesela işte çarşamba günleri tatlı güne. Erkenden şu saatlerde oralarda dolan. Yoksa çabuk bitiyor mesela. Bu bence çok çok kıymetli bir şey yani öneri.
Tantriks.
Tabii abi kesinlikle.
Yani sizde nasıl yürüyor peki code review'lar veya işte nelere dikkat ediyorsunuz? Aynı soruyu ben de sorayım.
Fırat?
Niye bana atıyorsun topu Allah Allah?
Şimdi şey yapmışsın. Ha, tamam.
Yani sosyal review'leri Fırat yapıyor.
2 dakika geçti onun üzerinden. Ölmeden düşüneceksiniz onu.
Abi ben şu an genel olarak şeye bakıyorum. Genel kod standartlarına uyuyorum. Hani isimlendirmelerden tutup daha çok onlara bakıyorum. Ama hani mesela bizde mesela bir şey de var. Web uygulamasında şimdi bir frontend çip birkaç CSS'de HTML tarafına değişiklikler yapmış falan. Bir kişi de işte kod tarafına değişiklik yapmış. Mesela orada afallıyorum lan. CSS'in neyine bakayım falan diyorum yani. Aynı şeylerde. Orada ne yapmak gerek emin değilim ben de.
Evet abi hiç CSS review etmedim.
Ya orada şey çok önemli abi. Yani eğer ya bir tane ürünün varsa o ürünün standart olarak yani ya mesela şeyleri çok çok iyi anlayabiliyorsun. Diyelim ki adam bir yerde fixed şey vermiş, height vermiş CSS'de ya da işte width vermiş. Onu vermesinin sebebini sorgulaman gerekiyor bir noktada. Çünkü onu bir sayfanın içine koyduğunda bütünlük içerisinde o birçok şeyi bozabiliyor. Ya da işte adam orada bir important kullanmış mesela. Bir şeyi override etmiş. Onu neden yaptın? Yani onu acaba senin bilmediğin belki bir başka bir CSS sınıfı var. Ya da belli bir CSS sınıf için bir şey var. Tag'in var. Ben falan kullanıyorsan. Onlarla çözebilecekken yapmamışsın mesela. Ya da bir komponent var onunla yapmamışsın da kendin yazmışsın. Bunları görmek bayağı işe yarıyor.
Abi sanki minimum important varsa bir sorun varmış gibi geliyor. Çünkü ben her zaman CSS class'larını ezmek için öyle yapıyorum. Demek ki bu bir sorun.
Evet evet abi kesinlikle öyle.
Ben de benzer bir yorum duymuştum ya bizim frontend takımındaki arkadaşlardan. Important kullanmamaya çalışır mümkün olduğu kadar falan diyordu aslında.
Ya da mesela table kullanmış adam HTML'de.
Lazımsa kullanacaksın abi table.
İşte ben çok görmedim.
Table.
Grid sistemler var artık.
Lazım. Kullanacaksın table diye element var.
Boşa mı koyuyor adamlar?
Tabii ya.
Deprecate olmadığı sürece ben kullanırım.
Nasıl yani? Şey mi? Standarttan çıkmadısın acaba?
HTML standartından.
Şeyde kullanıyorum. Kayan yazı kullanıyorum mesela.
Karefendi.
Kafada GIF kullanıyorum.
Mouse'u takip eden saatler.
Tabii abi, girişte pahalı. Müzik.
Hazır yılbaşı da yaklaşıyor.
Yılbaşı
kartlar
ya. Ya yapsak mı? Code Fiction'a kar yağdırsak mı ya Code Fiction?
Evet olsun.
20 tane iş bekliyor da kar yağdıralım.
Hep böyle değil mi? En eğlencelisini yaparsın.
Ya şey özür dilerim Deniz böldüm ama şey diyeceğim. Konu web sitesinde açılmışken şimdi cumartesi günü bootcamp yaptık ya. Onun aslında belki devamı gibi bizim web sitesini tamamen şeye geçirelim diyorum. Angular 2'ye. Onu da livecoding.tv'den yayınlayalım. Ne dersiniz?
Yani evet abi, o iş Skype'la Hangout'la olmuyor gibi gözüküyor. Adamlar da yapmış zaten platformu. Bence de yapalım böyle bir şey.
Değil mi ya? Ona şey yapalım. Skype'la çok büyük problem yaşadık. Çünkü.
Abi o zaman konuyu buradan alayım. Başka bir yere götüreyim. Çok da uzağa götürmüyorum ama. Pair Programming'de karşılaştığınız en kötü örnek neydi?
Abi benim en kötü değil ama en rahatsız edicisi şey ya. Diğer adamın çok hiperaktif kod yazıyor olması. Çok heyecanlı olması. Sürekli scroll etmesi abi sayfayı. Böyle tam bir şey okuyorsun, herif jant diye böyle sayfayı indiriyor, göremiyorsun. Sonra okuduğun her şey çöp. Çok sinir.
Bir de onun dediğin tam tersi de çok sinir bozucu ya. Sadece böyle klavyenin kısa yollarını kullanmayan, işte mouse'la kopyala yapıştır yapan vesaire gibi bir şey değil ya. Tamam da çok sıkıntı yaşıyorsun.
Abi işte onun bir dengesi olmadı. Belki şey gibi olabilir ya. Bu nasıl araba kurslarında iki tarafta da gaz pedal pedalı falan var ya. İki mouse var. Sizin ne abi en rahatsız olduğunuz?
Abi şey ya. Yani mesela yanında bir adam duruyor. Adam sürekli klavyeyi almaya çalışıyor ya. O çok rahatsız edici ya. Durmadan yani. Hani sen böyle yazıyorsun. Adam yani hani senin güya yanında oturuyor ama öyle bir sarkmış ki senin koltuğuna oturmuş gibi gözüküyor.
Dayanamıyor abi, görüyorsun yani.
O çok kötü ya. Yani gerçekten evet. Çok rahatsız edici. Hem kötü de bir görüntü yani. Böyle şeylere mahal vermeyelim arkadaşlar.
Ne yapıyorsun abi öyle olduğu zaman?
Abi eskiden kibarlık yapardım. Artık şey yapıyorum ya, dur bir falan diyorum.
Dur bir de biraz kibar ya.
Yok öyle değil yani hani. Şimdi annem falan dinliyor burayı da, o yüzden çok sert konuşmayayım dedim.
Yani abi benim buradan anladığım aslında pair programming kötü bir şeye de dönüşebilir yani, iyi uygulanmazsa bu tür şeylerle ekip arasındaki huzuru da bozabilir gibi geliyor bana.
Ya abi bozuyorsa zaten o yani ekipteki o huzuru bozan kişiyi bir şey yapmak lazım, değerlendirmek lazım.
Bence abi, pair programming yapıldığı için bozulmaz abi ya.
Bir de pair adı altında
pair programming bozuk olur diye düşünüyorum.
Pair yapalım adı altında böyle kodu sana yazdıran da olabiliyor ya. O ilgiyi ölçümlemek lazım.
Oo çok güzelmiş.
Nasıl ya?
Orada bir saat sen al, bir saat diğer kişi alsın falan gibi bir durum da var sonuçta. Yani onu yapmıyorsan sıkıntı zaten.
Garip. Programming diye proje yaptıran adam.
Ha, sen şey diyorsun değil mi Onur? Mesela sen böyle başka bir işle uğraşıyorsun. Birisi geliyor senden yardım istiyor. Bunu nasıl yapacağım diyor mesela. Sen oturuyorsun, onun yerine kodu yazıyorsun. Ondan bahsediyorsun sen.
Evet evet aynen abi. Sonra bir şekilde yanından gidiyor, sen fark etmiyorsun. Sen yazmaya devam ediyorsun tek başına.
Bayağı çakalmış yani.
Sonra gelip review mi ediyor bir de?
Bu ne ya böyle yazılı.
Hatta sonra da kendi adıyla commit etse falan iyice efsane olurmuş.
Zaten onu bilgisayarında yapıyorsan commit ediyordur herhalde.
Yani durum zaten eyvahlar olsun.
Herkes mesela şu soruyu soruyorum şu an herkese. Code review, pair programming, işte feature branching neyi çözüyor, neyi çözmüyor?
Yani bence şey kaliteyi çok arttırıyor abi. En büyük katkısı o. Yani çünkü senin gözünden kaçan birçok şeyi bir başkası görüyor. Ekibindeki birisi. Artı çalışma anında yani iş yaparken bir taraftan da ekibindeki arkadaşlarını eğitiyorsun ya da ekibindeki birisi seni eğitiyor. Beraber iş yaparken. Üçüncü faydası da bence standartları oturtmana fayda sağlıyor. Yani çünkü herkes bir şekilde standartları farkında olmadan tartışıyor yazarken.
Bizde şey abi, hızı arttırdığını söyleyebilirim Mert'in söyledikleri dışında. Bazen gerçekten işimize yarıyor. Çok fena kilitlendiysek falan bir şeyde. İki kişi çok daha kolay çözülebiliyor bazı meseleler.
Evet abi bende de öyle. Yani biri benimle pair yapıyorsa yani normalde yazdığım daha hızlı ve düzgün kod yazımı fark edebiliyorum. Hani şey olarak hani daha sallana kod yazarken tek başımayken biri izliyorsa daha şey yazıyorum yani.
Misafirliğe gelmiş gibi yani biri.
Aynen. Bu ise en son askerde komutan başımdayken yaşamıştım. O da neyse.
Pay programming bir faydası oldu bence de ya. İnsan hani yanında birisi olduğu zaman böyle biraz daha işte oradan Facebook açayım, şunu yapayım, bunu yapayım demiyorsun. Biraz daha ciddi bakabiliyorsun işe. Bir de adam yanında hani seni de biraz yönlendiriyor, işte şunu yapalım, bunu yapalım falan deyince aslında kodu daha hızlı yazmanı da sağlıyor gerçekten. Bu kadar.
Peki abi, bütün kalite problemlerini, yani bu kalite kontrol de quality assurance olayını pair programming, işte bahsettiğimiz şeyler çözüyor mu? Yoksa ekstradan üzerine bir şeyler çıkmamız gerekiyor mu?
Yani tek başına pair programming çözmez herhalde.
Çözmez abi ya. Daha bir dünya mesele var.
Yani mesela işte bir pipeline hazırlaman gerekiyor. İşte ne bileyim, testlerini yazman gerekiyor. İşte yani code review aslında bunları yapmanı, yani kalite için doğru adımları atıyor olmanı sağlıyor sana. O konuda yardımcı oluyor.
Ama en önemlisi tabii sürekliliğini getirmek. Yani code review yapacağız arkadaşlar dedikten sonra bunun devamlı bir şekilde, sürekli bir şekilde yapılabiliyor olmasını sağlamak daha önemli gibi. Türkiye'de evet en azından code review.
Evet abi, ama zaten mesela şey hissetmesi lazım ya yazılımcının. Yani bunu bir denetleme mekanizması olarak değil de bunu ben kendim için yapıyorum. Bu ürün için yapıyorum. İşte böylelikle ben gözümden kaçan şeyleri bir başkası yakalayacak diyor olmalı. Yani zaten code review olmadan göndermeyi kimse göze almamalı ben.
Ve daha üzüleceğim aslında ileride.
Tabii abi, daha çok hata çıkacak, bir şey olacak.
Bu arada bir parçası olduğunu bir şey yapması, anlaması gerekiyor galiba insanın. Kod yazmak gibi, code review da bu işin bir parçası gibi.
Evet, katılıyorum abi, kesinlikle.
Abi ama ben arada gittiğim eğitimlerde mesela diyelim bir pattern anlatılıyor. Ona karşı çıkıp yok ya ben burada iki if koyarım çözerim özgüvene sahip olan insanlar da var. Yani bu insanla beraber çalışmak zorunda da kalabilirsin. Bu durumda bence code review'e zorlamak mantıksız değil.
Abi işte bence hani konunun başında konuştuğumuz bu mülakatlarda insan seçerken hani teknik yeterliliklerinin yanı sıra bence kültürel olarak ne kadar uyum sağlıyor gibi sosyal yeteneklerine değerlendirmek gerekiyor pair programming uygulanıyorsa.
Aynen abi.
Yani bu arada code review demişken hani yurt dışında büyük ihtimalle bütün ekip başkalarının kodunu review ediyor gibi bir yaklaşım vardı diye düşünüyorum. Ama Türkiye'de mesela code review denince böyle bir ekip insan aklına geliyor. Aslında onun yanlış olduğunu da buradan söylemek istiyorum.
Anlamadım.
Aslında herkes bir, yani şöyle bir şey genelde insanların aklına geliyor. İşte code review yapan bir ekip vardır. Hani bunlar işte şey, kodun kalitesinden sorumlu bir ekiptir. Ama mesela işte sizde ya da işte Uğur'un anlattığında ise bütün ekip aslında birbirinin kodunu review ediyor. Yani sen aslında o daha mantıklı oluyor. Böylelikle hani bizi birisi denetliyor yaklaşımındansa yani bütün ekip birbirimiz burada hani güzel bir iş çıkarmaya çalışıyoruz kafasına girmek daha iyi oluyor.
Evet abi, katılıyorum. Yani mesela ben şey yaptım da oluyor bazen. Yani mesela bir şey yaptım. O tarafta hiç çalışmamış birisinin de code review etmesini istiyorum bazen. Yani o da hem onun için faydalı oluyor hem de yeni bir bakış açısı kazandırıyor. Ve hani bu tamamen kendi takımımız içinde yaptığımız bir şey. Ve herkesin kodu hakkında yorum yapıyor. Mesela juniorlardan çok güzel yorumlar geliyor ekip içerisindeki. Yani onlar da code review yapıyorlar ki onlar da bu işi öğrensinler. Başka türlü kendilerini geliştirmeleri çok güç.
Ben de bir soru soracaktım ama aslında biraz cevabı aldım. Hani böyle küçük ekiplerde code review özellikle belirli bir süreden sonra herkes birbirinin tarzına benzer şeyler yapmaya başlıyor ya. Yaklaşım hep aynı oluyor. Bu durumda code review'lar verimsiz oluyor gibi geliyor düşünmüştüm de tabii orada çıkıp cengaver bir junior her şeyi değiştirebilir. Sonunda çok şey katabilir.
Evet.
Ya bir evet, de abi. Hiç abi çalışmadığın bir bölüm hakkında mesela hiçbir şey yapmıyorsun diyelim o epic hakkında. Oturup oranın kodunu review ettiğin zaman aslında projenin o kısmına hakim oluyorsun. Ve ileride orada bir problem çözeceğin zaman, bir bug'ı fix edeceğin zaman konuya hakim oluyorsun. Öbür türlü hiç haberin bile olmayabilir yani. O orada yıllarca çalışabilir.
Bitirelim o zaman.
Bitirelim.
Çok konuştuk ya. Bir de böyle yavaş yavaş gittik. Ama evet, eğlenceli oldu. Değişik oldu yani.
Bu şimdi artık rahat konuşabiliyor muyuz?
Yok, daha değil. Önce kapanış konuşması.
Kapanış konuşması yapmadık.
Tabii canım. Kapanış konuşması var. Bilelim. Rahat derken Uğur nasıl bir şey söylemek istiyorsun?
Bilmiyorum. Gergin hissettim bugün kendimi. Yani, Onur yaptın ya kapanış konuşmasını.
Evet Onur ya. Hadi kapat. Yok. Şey programı.
O zaman şöyle anlatayım. Arkadaşlar Tekradar'a kontribütlerinizi bekliyoruz. Ne olursa olsun en azından meetup'lara bile katılmanız iyi geçecektir bizim için de. Bootcamp'lere bekliyoruz. ya da daha farklı fikirleriniz varsa da bunları bizimle paylaşın, bunları da hayata geçirelim diyorum ve
müzik burada mı verelim?
Dıdış.
Bunu keseceğim tabii. Dıdış ne ya?